Hristiyanlıkta bu kocaman bir soru. Her zaman yüz yüze geldiğimiz bir soru. Neden? Çünkü biz karşılıksızca affedildik. Değil mi? Günahlarımızdan temizlendik, arındırıldık. İsa Mesih bizim yerimize çarmıhta ölerek bizim cezamızı ödedi. Değil mi? Müjde bu. Hristiyanlığın esası budur. Ve aslında geçen hafta Alfa Kurs'ta bile bunu anlatıyorduk. Ve orada katılan bir çocuk vardı ve bu soruyu sordu. Tamam mı? Tamam. Diyelim ki aklanmışsın. Diyelim ki her şey bağışlanmış. Yeniden başlayabilirsin. Tamam mı? Her şey temiz oldu. Yani seni bir kez daha günah işlemekten ne durdurabilir ki? Değil mi? Yani bir kez daha girip günah işlersen o zaman ne olacak? Bir kez daha mı beraat edecek misin? Ya öyle bir soru var ve eğer lütuf, Tanrı'nın bize verilen karşılıksız olan lütfu gerçekten kavrarsak sırada bu soru her zaman bekler. Tamam mı? Günahların bağışlandı, hamdolsun. Ama şimdi ne yapacaksın? Bir kez daha günah işlersen, yani bu ücüz bir şey değil mi? Ve aslında burada Pavlos diyor ki Tanrı bir şeyler sağladı. Yani Tanrı bunu düşünmemiş mi acaba? Yani önceden görmüş bence. Ve diyor ki Tanrı bize bir öğretmen verdi. Bir rehber, bir kılavuz verdi ki artık yani bağışlandıktan sonra, aklandıktan sonra artık bize öğretecek, bizi eğitecek. Ve o öğretmenin adı lütuf. Lütuf öğretmenim. Lütuf öğretmenim. Tamam mı? Gördük 12. ayeti. Bu lütuf tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna yarışır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. Bizi eğitiyor. Lütuf öğretmenim. Lütuf bize günaha hayır demeyi öğretiyor. Tamam mı? Günah bize çağırıyor. Gel takıl bizimle. Çıkalım caddeye birlikte. Günah bizi çağırıyor. Davet ediyor. Ve lütuf bize öğretiyor. Hayır. Ona hayır de. Onu reddet. Tamam mı? Dindarlıkta o din, herhangi var olan bir din, sana hayır diyor. Bunu yapabilir miyim? Hayır, yasak. Şunu dokunabilir miyim? Hayır, yasak. Yani bir şeyler yasaklıyor. Maalesef bazı Hristiyanlar bile böyle kurallar altında yaşarlar. Sanki o şekilde Tanrı yoluna yarışır bir yaşama kavuşacaklarmış. Onlar ciddi yüzlü, azıcık pişmanlık içinde yaşıyorlar. Pişmanlık içinde. Arkadaşların mesela partiye gelir misin? Gel bu hafta sonu bir partiye. Hayır maalesef. Ben bir Hristiyanım. Bana yasak. Yapamam. Keşke gelebilseydim. Ve pazartesi günü soruyoruz. Parti nasıl geçti? Her şeyi öğrenmek istiyoruz değil mi? Ama yasak bana. Yapamam. Fakat tam tersine lütuf bize hayır demeyi öğretir. Tamam mı? Pavlos ne dedi? Romalılar 6:14. Kutsal yasanın yönetimi altında değil. Tanrı'nın lütfu altındasınız. Farklı bir şey. Kurallar, yasalar altında değiliz Hristiyanlar olarak. Özgürüz. Bizim için her şey mümkün. Her şey serbest. Tamam mı? Ama bizim bir öğretmenimiz var. Lütuf öğretmenim. Ve bize öğretiyor. Ona hayır de. Ona dokunma. Ama bize öğretiyor. İçimizde yaşayan Tanrı'nın kutsal ruhu. Peki lütuf bizi nasıl öğretiyor? Konuya girelim bakalım o zaman. Tanrı'nın lütfu, lütuf öğretmenin bize nasıl öğretiyor? Ne şekilde, ne biçimde? Birincisi bu. Lütuf bizi karşılıksızca bir armağan olarak aklar. Üçüncü bölüm, yedinci ayet. Öyle ki onun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım. Lütfuyla aklanmışız. Lütuf gözlerimizi aynaya çevirtir ki artık kim olduğumuzu görelim. Çünkü Mesih'te olan herkes yeni bir yaratıktır. Ve artık aynaya bakalım. Kimiz artık? Aklandık. Yani kutsal kitaptaki en tatlı sözcüklerden biri. Aklandım. Değil mi? Paklandım. Temizlendim. Ne demek? Demek ki Mesih'in doğruluğunu bana hamledildi. Bana armağan edildi. Onun sürdüğü lekesiz yaşamı, ki günah işlemedi İsa Mesih, sürdürmüşüm gibi bana yüklendi. Tamam mı? Yeşaya peygambere göre hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi. Yeşaya peygambere göre. Yani işlediğin ne kadar sevap, yaptığın ne kadar iyi işler aslında put pazarından alınmış kirli pis bezler gibi Tanrı'nın gözlerinde. Ya da Titus şimdi 3. ayette diyor ki bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, kolay aldanan, türlü arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdik. Tanrı'nın gözlerinde İsa Mesih'e iman etmeyen herkes bu durumda. Bu durumda Tanrı'dan uzak. Yani tamam diyelim ki ben çok iyi şeyler yaptım bile yine de Tanrı'nın gözlerinde yetmiyor. Kendimi örtemem kendi sevaplarımla. Tanrı'nın gözlerinde çıplak. Eski durumumuz çaresizdi gerçekten. Pis yıpranmış bit pazarından giysilerimiz vardı ama kurtarıcımız Tanrı. Bizi yepyeni bembeyaz elbiselerle giyindirdi. Müjde bu. Mesih'le giydirildik. Tamam mı? Artık beyaz giyiyorum Tanrı'nın gözlerinde. Acaba kaç tane düğüne katıldın? Burada en çok düğüne katılan kim? Abi kaç tane düğüne katıldın hayatında? Senede 3. Kaç yaşındasın? Bir hesaplayalım. Çok. Ya ben de çok düğüne katıldım. Aslında her zaman istisna yok. Gelin ne renk giyer? Beyaz. Neden? Aynen. Kendini kocası için temiz tuttu. Değil mi? Beklediği kocası için ve onu göstermek için, saflığını göstermek için beyaz giyiyor. Peki, gittiğin bütün düğünlerde kaç sefer o beyaz giyen gelinin kendini çamura fırlattığını gördün? Görmedin. Gören var mı? Sen sus. Hayır, kadın büyük itinayla kendini her türlü çamurdan, kirlilikten uzak tutuyor, değil mi? Çünkü beyaz giyiyor. Tanıdığım bir kız anneannesinin gelinliğini giydi. Tamam mı? Anneannesinin gelinliğini giydi. Onu kirletmemek için ne kadar çok özen gösterdiğini size anlatamam ki. Ya keşke görseydiniz. Yani çok yavaş yürüyordu her zaman. Yani çünkü kirlenmemek için, değil mi? Beyaz giyiyor. Aynen öyle. Lütuf öğretmenim diyor ki aynaya bak. İsa Mesih sana yeni giysiler bağışladır. Artık safsın, temizsin. Sanki hiç bir suç işlememişsin. O durumdasın artık. Tamam mı? Kendini uzak, günahtan uzak tut. Yani kendini kirletmemekte gayret et. Değil mi? Çünkü beyaz giyiyoruz. Mesih'in lekesiz, yıldızlı beş olan karnesini sana verildi. Onu kirletecek misin? Haşa. O zaman günahtan uzak kal. O televizyon kanalını bile açma. Bikini TV bile açma. Tamam mı? Kumarhaneye bile gitme. Yaklaşma. Neden? Yani kendini uzak tut. Kendini kirletmemek için. Şimdi lütuf öğretmenim bana öğretiyor. Nasıl öğretiyor? İkinci şey. Lütuf bize Tanrı'nın nasıl bir halk istediğini hatırlatır. 2:14 Mesih bizi her suçtan kurtarmak, her suçtan kurtarmak, aratıp kendisine ait iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti. Lütuf gözlerimizi öz kimliğimize çevirtir. Artık kimsin? Kimsin artık? Mesih imanlısı olarak. Tanrı tarih boyunca kendisine özgü ve adanmış bir halk istedi. Ve seni çağırınca seni de o halka dahil etti. Tanrı'nın sevilmiş, seçilmiş halkına dahil olduk. Ne kadar büyük bir ayrıcılık değil mi? Diye bir deyişle babamız Tanrı bizi imanımız sayesinde evlat etti. Tanrı'ya iman eden herkes evlat edildi. Yani Tanrı'nın ailesine dahil olduk. Ne kadar büyük bir onur. Hak etmedim ki. Suçluydum. İnşallah. İngiliz krallardan biri çocuklarına şöyle eğitirdi davranışla ilgili. Şöyle eğitirdi. Kim olduğunuzu hatırlayın. Tamam mı? Kim olduğunuzu hatırlayın. O kadar. Kurallar vermedi çocuklarına. Ancak kim olduğunuzu hatırlayın. Yani arkadaşların size çağırınca bir şeye teşekkürler. O davranış bana yakışmaz. Ben kralın oğluyum, kızıyım. Tamam mı? O davranış bana yakışmaz. Teşekkürler. Katılmam bu seferinde. Ve aslında lütuf öğretmenim diyor ki kimliğini çıkar ve bak. Artık kimsin? O davranış eski kimliğine yakışmış olsa bile yeni kimliğine yakışmaz. Tamam mı? Çünkü biz soyulu, onurlu bir aileye dahil olduk artık değil mi? Babamız kraldır, babamız Tanrı'dır, kutsaldır. Yani ben onun için yaşamak istiyorum artık. Yakışmaz. Lütuf öğretmenim bana eğitiyor. Beni eğitiyor. Nasıl eğitiyor? Üçüncü şey, lütuf bize ödenen bedeli gösterir. 2:14 Mesih bizi her suçtan kurtarmak, aratıp kendisine ait iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti. Kendini bizim için feda etti. Demin o ilahi söylerken babamın sevgisi ne derin. Çarmıhtaki adama bak. Yani bir derin derin düşünüyorduk değil mi? Bekliyorduk. Çarmıha bakıyorduk. Ve lütuf öğretmenim gözlerimizi çarmıha çevirtir. Ki orada ödenen bedeli anlarsak, kavrarsak ve aklımızda kalırsa nasıl günah işleyeceğiz ki? Değil mi? Ona karşı, o sevgiye karşı. Artık nasıl günah işleyeceğim? Bu aklanma bize ne pahasına verildi? Hani biz karşılıksız olarak aldık o aklanma. Ama ucuz değildi. Değil mi? Mesih korkunç bir şekilde kendi canını vererek bu kurtuluşu sağladı bize. Gelinliklere dönmek istemiyorum ama biliyorum ki mesela sen şimdi gelinliklere bakıyorsun değil mi? Pahalı mı onlar? Gelinlikler çok pahalı değil mi? Tabii ki normalde gelin onu ödeyemez, babası ödesin. Geleneklere göre bakalım. ama biz gelinlik o kadar pahalı olduğu için, babamız sevdiğimiz için mesela bembeyaz gelinliklerini yıpratmaktan, kirletmekten sakınırız. Neden? Çünkü çok pahalıydı. Ayıp olur. Babanın o kadar para harcınız olsa da yani onu kirletecek misin? Olmaz. Ben Türkiye'de bir defa arabamın kaportasını yaptırdım. Of. Bir daha yapmam. Gerçekten. O kadar pahalıydı ki. Yani arabam bir belediye otobüs tarafından karınca gibi ezildi. Tamamen. Ben kullanmıyordum. Maalesef eşim kullanıyordu. Ve tam bir kaporta yaptırmak zorunda kaldım. Of. 1200 lira ödedikten sonra arabamı artık çok dikkatli bir şekilde kullanmaya başladım değil mi? yani 10 kilometre hızı bile geçmedim şöyle. Evden çıkmaktan vazgeçtim artık. İtinayla, özenle, korkuyla, dikkatle arabamı kullanıyordum. Bir müddet. Ama insan unutur değil mi? Ve yavaş yavaş hızımı artırmaya başladım. Yavaş yavaş kendimi İstanbul trafiğin akışına vermeye başladım. Ve maalesef bir kez daha oldu. Aynen öyle arkadaşlar. Ne pahasına satın alındığımız aklımızda olsun. O yüzden çarmıha bakmakta fayda var. Derin derin düşünmekte fayda var. Tamam mı? Pavlus şöyle dedi. 1. Korintiler 6:20. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeniniz de yüceltin. Bir bedel karşılığı satın alındınız. İsa neler iskenceler çekti. Çarmıha gerilmeden önce 40 kere kamçılandı. Romalılar unutmayalım acayip gadardılar. Tamam mı? Acayip gadardılar. Deri şeritlerden yapılmış, uçlarına kemik ve kurşun parçalara yerleştirilmiş kamçılar kullanıldı. Birçok kişiler sadece kamçılanarak öldüler. Dayanamadılar. Ondan sonra çarmıha. Koca çiviler ellerine çekiçle çakıldı. Dikenlerden ki koca dikenlerden bir taç onun kafasına geçirildi. Azar azar nefesini alıp veriyordu. Yavaş yavaş ölümü gerçekleşiyordu. Ve bütün bu bedensel acıları bir yana bırakabilirsek, ruhsal acıları da daha da derindi. Babasının huzurundan ayrı düşürüldü. Allah'ın insan oğulların bütün günahlarını karşı biriktirilmiş gazaba uğradı. Her tecavüze karşı, her cinayete karşı, her küfretmeye karşı, her karı dövmesine karşı kutsal bir Allah'ın doğru bir öfkesi yok mu? Tarih boyunca birike birike Tanrı bu an için bekliyordu. Ve bunun hepsini İsa'nın başına döktü. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı ki İsa'nın başına dökülsün. Çarmıh olayı oydu. Mesih'i öldüren oydu. Allah'ın gazabı. Bizim hak ettiğimiz gazap. Evet kardeşler, biz aklandık, beraat ettik ama ne pahasına? Ucuz değildi. Tanrı'nın kusursuz, eşsiz, sütü bozulmamış biricik oğlunun hayatının pahasına kurtulduk. Gözlerimizi çarmıha dikelim ki kendimiz günahtan uzak tutalım. Değil mi? Lütuf öğretmenim diyor ki bu şekilde yaşayalım. Nasıl öğretiyor? Dördüncü şey, bizi, lütuf bizi gayretli kılar. Titus 2.14, Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti. Tamam mı? Tanrı öyle bir halk istedi. İyilik etmekte gayretli bir halk istedi. Bu gayretli kelimesi yanan, kaynayan anlamına gelir. Yani bir amaçla yandığın zaman hayır demek daha kolay, değil mi? Mesela şimdi olimpiyatlar başladı. Değil mi? Bizim Londra'da. Açılış törenini izleyen var mıydı? Beğendiniz mi? Oh! Bence de. Eşim hiç beğenmemiş. Ona sor neden. Benim hoşuma gitti. Mesela yani oradaki insanlar, sporcular, yani onlar gerçekten gayretli değil mi? Ödül kazanmak istiyorlar. Hiçbir şey, yani at gözlü insanlar, tamam mı? Hiçbir şey, ya bir bira iç, hayır içmem. Çünkü sporcuyum. Ya bir pasta ye, hayır yemem. Çünkü kilo almak istemiyorum, tamam mı? Ya bu partiye gel, hayır gelmem. Çünkü gözlüyüm, gayretliyim, tamam mı? Bir şeyler kazanmak istiyorum. O şekilde yaşıyorlar. Rejimler, yani sabah erkenden kalkıyorlar. Adanmış insanlar, değil mi? Ve burada diyor ki biz de öyle olalım. Tanrı öyle bir halk istedi ki artık hikayede kral ulaklarından birine çağırıyor ve onu görevlendiriyor. Diyor ki bu mesajı al ve orada o adama ver. Tamam mı? O zaman ulak ve hemen ver bu mesaj. Hemen yola. O zaman alıyor emanet edilen bir kişi olarak, yani koşmaya başlıyor. Tamam mı? Arkadaşlara çağır. Gel bir tavla okey oynayalım, bir kahve içelim. Hayır. Seni seviyorum. Gelecek hafta geleceğim ama şimdi yani mühim bir işim var. Tamam mı? Gel bizimle takıl, bir alışverişe çıkalım. Hayır. Seni çok seviyorum ama gelmem bu sefer. Tamam mı abicim? Çünkü işim, yani bir görevim var. Bir şeyler yapmam. Bir şey bana emanet edildi ve onu yerine getireceğim. Aslında öyle yaşayalım. Lütuf öğretmenim diyor ki öyle yaşayalım. Yani gözlü olarak. Çünkü bir şeyler için çağrıldık. Aslında eski anlaşmada Kral Davut'un bir hikayesi var. Yani Kral Davut çok iyi bir kraldı. Ama bir seferinde olmak gerektiği yerde olmadı. Yani yapmak gerektiği bir şey yapmadı. Bu hikaye okuyalım. 2. Samuel 1. bölüm. 2. Samuel 11. bölüm. Ben okuyayım. İlkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav'ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. O kendisi gitmedi. Onları gönderdi. Ben bir sarayda takılalım kalayım diye. Tamam mı? Onlar Amonluları yenilgiye uğratıp Rabba kentini kuşatırken Davut Yeruşalim'de kalıyordu. Biraz tembelleşiyordu, tamam mı? Yaşlanıyordu. Artık ben gitmeyeyim savaşa, ben burada kalacağım dedi kendi kendine. Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, tamam mı? Saat kaç? Akşamüstü yatağından kalktı. Yani adam tembellik yapıyor, tamam mı? Koca gün yatıyor. Adamlar yani savaşta ölüyorlar, adam yatakta. Tamam mı? Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi. Tamam mı? Gerisini tahminlerinize bırakıyorum. Ama adam nerede olmalıydı? Savaşta. Ama gitmedi, evde kaldı ve günah işledi. Yani cephede olsaydı bu kadını görür müydü? Hayır, orada kadın yok. Savaşta ne işi var? Değil mi? Ama gitmediği için günah işledi. Ve aslında günah bizi çağırınca gel benimle takıl sana diye nasıl bir şey diyeceğiz günaha karşı? Nazik davetiniz için teşekkürler ama katılmam. Oyun oynamam seninle bugün. Neden? Önemli bir işim var. Yani kral tarafından çağrıldım. Tamam mı? Hayat savaştır. Benim olmam gereken bir yer var. Kiliseye gidiyorum. Dua toplantısına gidiyorum. Ya yani kiliseden arkadaşlarımla takılacağım. Ya da iman etmeyen komşusunu ziyarete gidiyorum şimdi. Müjdeyi paylaşmak üzere. Yani bir şeyler yapıyorum. Ki günah işlemem. Ne zaman evde aylak aylak oturursak, ne zaman ki yani meşgul değilsek, o zaman aslında internete girip televizyona açıp günah işlemiş oluruz, değil mi? Yani o zaman meşgul olalım iyilik etmekle, gayretli olalım. Mesela depresyon efendi çağırıyor, gel oturalım diz dize, böyle ağlaşalım, sızlaşalım, dertleşelim. Değil mi? Bir kendimizi zavallı hissedelim birlikte. Çağırıyor değil mi? Koca İstanbul'da yalnızlık çekiyoruz bazen. Hayır. Ben aslında hemen kalkıp kapıdan çıkmak üzereydi. Teşekkürler. Sonra görüşürüz. İnşallah görüşmüyoruz ama. ki bir şeyler yaparım. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli aslında. Böylece kendimizi hem günahtan hem de günah olmayan ama yararsız şeylerden uzak tutmuş olurum. Tamam mı? Amerika başkanlarından biri, hangisi olduğunu unutuyorum. Başkan olunca iki alışkanlıktan vazgeçti. Biri içki içmekten, tamam anladık. İkincisi keman çalmaktan vazgeçti. Ona sordular, neden? Yani günah değil. Ama dedi ki, hayır günah değil. Ama bütün vaktimi olabildiğim en iyi başkanı olmaya adamak isterim. Tamam mı? Benim için yararsız şimdi. Çünkü bir şeyler için yaşıyorum. Olimpiyatta yarışçılar yarış başlamadan önce soyunurlar, değil mi? Yani neredeyse çırılçıplak olurlar. Kral Davut görmesin. Ama neden? Eşofmanlar kötü değil, değil mi? Ama olmayınca daha hızlı koşabiliyorlar. Aslında İbraniler 12:1. Biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım. Ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Acaba senin hayatında bir günah var mı? Ya da günah olmayan ama yararsız bir şeyler var. Ya her zaman Hidden Chronicles oynar mısın? Ya o şekilde yani kocaman vakit harcamış oluruz değil mi? Ya da bilmem ama şimdi düşünün, herkes düşünsün. Yani benim hayatımda bir şeyler var mı ki eğer İsa isim gözlü olarak yaşayacaksam, gayretli bir şekilde yaşayacaksam ondan vazgeçsem daha iyi olur mu? İsa Mesih hepimize bir yarış tasarladı ve ödülümüz onun elindedir ve bizi bekliyor. Ve yarışacağız, koşacağız ve günün birinde o ödül alabileceğiz. Rab dilerse. Lütuf öğretmenim bana öğretiyor. Nasıl öğretiyor? Beşinci şey, lütuf bizi bu çağa ait olmadığımızı anımsatır. Tamam mı? 2:11. Bu lütuf tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu doğru Tanrı yoluna yarışır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. Ne zaman? Şimdiki çağda. Yani bu geçici çağda. Lütuf gözlerimizi cennete çevirir ki yeniden doğan herkes artık buraya ait değil. Geçici olarak burada yaşıyoruz ama artık başka bir yere aitiz, değil mi? Artık vatanımız nerede? Göklerde. Ve rahibe Teresa şöyle dedi: çağlar boyunca cennete bulunmuşken bu hayatımıza kötü bir otelde geçen bir tek gece gibi bakacağız. Tamam mı? O kadar geçici ve o kadar kötü şimdiki hayatlarımız. Victoria Beckham var ya, yani David Beckham'ın hatunu, eşi. Birkaç hafta önce Victoria Beckham onun Los Angeles'ten Londra'ya bir fotoğraf çekimi için geldiğini duydum. 12 saat uçakla geldi. 2 saat kaldı fotoğraf çekimi için. Ondan sonra dedi ki ben yani hemen döneceğim çünkü bebeğimi yatıracağım şimdi. O zaman uçağa binerek 12 saat eve gitti. Yani olur mu öyle bir yaşam? Peki Londra'dayken kol saatini değiştirmemiş bence. Yani English Pound değiştirmemiş. Çünkü kalmayacakmış. Hemen dönüyormuş. Tamam mı? Aynı öyle. Biz sokaktayken koca İstanbul'da kalabalıktaki herkese benzeriz. Değil mi? Fakat bir fark var. Biz buraya ait değiliz. Tamam mı? Yakında eve gideceğiz. Yakında Abbas yolcuyuz. Kol saatlerimizin zaman dilimini buraya göre değil, cennetteki zamana göre ayarlayalım. Tamam mı? Boş geçici şeylerle fazla ilgilenmiyoruz. Gideceğiz ya. Gideceğiz. Benim zaafım neydi? Tahmin edebiliyor musunuz? Benim zaafım yemekler. Aslında o yüzden Türkiye'ye geldim. Yani Türk mutfağını bağlıyorum o yüzden. Ama ne zaman ki yeni bir yere gidersem, şundan bir tane alsam, şundan bir tane tadına baksam, yani o şekilde zamanımı geçiriyorum. Tatile gitmek benim için yemek yemek demektir. Tamam mı? Bir sefer Yunanistan'a gittim. Uçakla gittik İngiltere'den. Sanırım 2 gün kalacaktık. 2 gün kaldık, o kadar. Ve ancak el bagajlarımız vardı. Yani başka bavullarımız yoktu. Yer yok yani. O kadar çok yiyecek aldım marketten ki aslında ne yapacağımı çözemedim. Yani bundan ya bir tane alayım, 2 tane alayım. Teşekkürler. Ya Yunan yemekleri zaten güzel. Ya bundan bir tane alayım. Şundan o ya 1 kilo ver ondan. Tamam. Bunun için en sonunda şöyle yani taşıyorum eşek gibi ama yapacak bir şey yoktu. Ve hatırlamıyorum ama bence her şey orada bıraktım ve geldim. Çünkü yanımda bulunduramadım. Ve aslında gideceğiz ya. Bunun hepsini yanında bulunduramazsın ki. Yeni bir araba lazım, tamam. Yani yeni bir güneş gözlüğü lazım. Şundan bir tane alsam, şundan bir tane alsam ama yanınızda bulunduramazsın. Lütuf öğretmenim hep fısıldıyor. Burada kalmayacaksın. Onu istemene gerek yok kardeş. Zaten birazdan kalkacaksın. Ve onun yanında bulunduramazsın. Lütuf öğretmeni bize eğitiyor. Günaha hayır diyebilmemiz için. Nasıl öğretiyor? 6. ve en son lütuf bize İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekletir. 2:13. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini Ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Tamam mı? İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Hep birlikte söyleyelim. İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Lütuf gözlerimizi İsa'nın ikinci gelişine çevirtir. Özel, yıllarca görüşmemiş bir arkadaşla bir restoranda buluşacaksın. Tamam mı? Oraya ilk varan sensin. Uygun bir masayı bulup oturuyorsun. Garson geliyor. Nasıl yardımcı olabilirim efendim? Ha, teşekkürler. Arkadaşımı bekleyeceğim. Birazdan. Tamam, gitti. 10 dakika sonra arkadaşın henüz gelmemiş. Garson bir yaklaşıyor, değil mi? Gayretli garsonlar. At gözlü. ya bir şeyler vereyim mi? Bir içecek bir şeyler vereyim mi? Hayır, teşekkürler. Bekleyeceğim. Lütfen beni rahatsız etme. bir 10 dakika daha geçiyor. Arkadaşın henüz gelmemiş. Garson geliyor. Beyefendi, lütfen sana bir iki soğuk mezeler getireyim. Bir içecek getireyim, değil mi? Yani ayıp olur. Hayır, teşekkürler. Almam. Karnım aç. Evet. İstiyorum. Evet. Ama bekleyeceğim. Neden? Çünkü ayıp olur. Yani arkadaşım gelecek ve ben sandviç yemekteyim. Hoş geldin. Seni bekleyemedim. Kusura bakma. Açım. Ya, ayıp. Değil mi? Aynen öyle. Lütuf öğretmenim bana diyor ki Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekle. O zaten gelecek. Ve günaha hayır diyebileceksin. Bir arzunuz var mı efendim? Hayır. Benden uzaklaş. Bilmiyorum, acı çekiyor musun? Zorluktan geçiyor musun? Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekle. Yani yılmayın, vazgeçmeyin. Bekle onun için. O zaten hayat zor olduğunu biliyor. Söyledi bize. Geliyor. Yılmayın, vazgeçmeyin. Cevaplanmamış dualar mı ettin? Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekle. Ve dua etmeye devam et. Hayal kırıklığına mı uğradın? Hayattan tamamen bıktın mı artık? Ya bıkma be abla. Bıkma ya. Zaten gelecek. Onun için bekleyelim. Yakında gelir. Lütuf öğretmenim kulağıma fısıldıyor. Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekle. Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekle. Ki bekleyeceğim. Cesaretini yitirme, bıkma, vazgeçme, öfkelenme. O gelecek. Ve gelince her şeyimizi değiştirecek güçtedir. Sonuç olarak Tanrı bizi Mesih'te lütfetti. Yani bize lütuf verdi. Ve o lütuf bizi eğitiyor. Bize öğretiyor. Nasıl? Lütuf bizi karşılıksızca bir armağan olarak aklar. Hamdolsun. Lütuf bize Tanrı'nın nasıl bir halk istediğini hatırlatır. Lütuf bize ödenen bedeli gösterir. Lütuf bizi gayretli kılar. Lütuf bizi bu çağa ait olmadığımızı anımsatır. Ve lütuf bize İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekletir. Ayağa kalkıp dua edeceğiz birlikte.